Peygamberimizin hayatı.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Çok aziz ve muhterem dinleyenlerimiz, Peygamberimizin hayatına dair bir programda daha birlikteyiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, izzeti, lütfu, ikramı sizlerle olsun. Rabbimiz memleketimizin, vatanımızın yaşadığı şu zor zamanlarda askerimizi, polisimizi, insanımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı, güzel yurdumuzu her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Bizi güzel insanlarla karşılaştırsın. Güzel lütuf ve nimetlerle buluştursun. Artık Mekke vahiy ile buluşmuştu. Peygamberimiz vahiy ile buluşmuş, yeni İslam ümmeti teşekkül etmeye başlamıştı. Allah Resulü insanlara Kur'an'ı okuyordu. Allah Resulü insanları tevhide davet ediyordu. Allah Resulü insanları iyiliğe ve kurtuluşa davet ediyordu. فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler hoşlanmasa da Allah'ın davetini, Allah'a davete devam et emri Peygamberimizin omuzlarına yükleniyor. Müşrikler Peygamberimizin davetinden haz etmemişlerdi. Hoşlanmamışlardı. Ve Peygamberimizin daveti karşısında, Allah'a daveti karşısında, tevhide daveti karşısında, insanların izzet ve şerefine, hürmete davet karşısında, Mekke'nin ileri gelenleri davetten rahatsız oluyorlardı. Çok ilginçti. Allah Resulü'nün davetine tabiri caizse kodaman tayfasından Kur'an'ın tabiriyle mele denilen taifeden itibar edenler yok idi. Kur'an'ın davetine Hatice validemiz itibar ediyordu. Peygamberimizin kızları Ümmü Gülsüm validemiz, Zeynep validemiz, Fatıma annemiz iltifat ediyordu. Hazreti Ebu Bekir iltifat ediyordu. Hazreti Osman iltifat ediyordu. Hazreti Ali Efendimiz itibar ediyordu. Peygamberimizin daveti karşısında müşrikler rahatsız oluyorlardı. Peygamberimizin daveti karşısında köle ile efendiyi aynı çizgiye getiren bu davet karşısında efendiler rahatsız oluyorlardı. Fakirle zengini aynı çizgiye getiren bu davet karşısında kimi zenginler rahatsız oluyorlardı. Kimsesizlerle, yetimlerle, malı, varlığı, gücü, kudreti yerinde olanları aynı çizgiye taşıyan bu davet karşısında birileri rahatsız oluyorlardı. Peygamberimizin sesini kısmak istiyorlardı. Bu adam bizi gördüklerimizden, atalarımızdan gördüklerimizden alıkoymaya çalışıyor diyorlardı. Bu kitap, bu peygamberin söyledikleri uydurmadır, büyüdür. Bu adam da bir sihirbazdır diyorlardı. Bu adam sanki bu duyduklarını bir başkasından öğreniyor ve bize satıyor diyorlardı. Bizim gibi yiyip içen, bizim gibi gezen, bizim gibi insan olan birinden peygamber olmaz diyerek tevhide davetten adeta sarf-ı nazar ediyorlar. Tevhide davetten kaçıyorlar. Hatta peygamberimizi köşeye sıkıştırmak, onun okumalarını, onun tilavetini, onun talimini, onun tezkiyesini susturmak için çabalar içerisine giriyorlar. Aynı kafadan olanlarla bir araya gelip peygamberimize karşı nasıl bir strateji geliştireceklerini, onu nasıl susturacaklarını konuşmaya başlıyorlardı. Hatta böyle bir toplantıda peygamberimize, evet bunu artık biz sihirbaz diyelim, evet biz buna mecnun diyelim, deli diyelim diye yol ve yöntemler geliştiriyorlardı. Olmadık taleplerde bulunuyorlardı. Olmadık isteklerde bulunuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sorumlu olmadığı, yükümlü olmadığı taleplerle peygamberimizin karşısına geliyorlardı. Peygamberimizden mucize istiyorlardı. Peygamberimiz mucize Allah'tandır diyordu. Peygamberimize geliyor ve biz Allah'ı görmek istiyoruz diyorlardı. Meleklerin indirilmesini istiyorlardı. Ölülerin kendileriyle konuşmasını istiyorlardı. Geçmişte ölmüş olanların kendilerinin karşısına dikilmesini ve kendileriyle konuşmasını istiyorlardı. Peygamberimize, nerede bu kitap? Neredeyse hepsi birlikte insin, toptan insin, toptan indirilseydi ya bu kitap diyorlardı. Peygamberimiz, bu benim elimde olan bir şey değildir diyorlardı. Peygamberimiz, peygamberimizin hazinesinin olmasını istiyorlardı. Nerede senin ey Muhammed, hazinelerin nerede diyorlardı. Peygamberimizin yanına gelen fakir, zayıf, kimsesiz, yetim, garip, gureba ve kölelerin peygamberimizin yanından ayrılmasını istiyorlardı. Peygamberimiz onları kucaklıyordu. Peygamberimiz onlara sahip çıkıyordu. Peygamberimiz onları izzetine ve şerefine kavuşturuyordu. Peygamberimiz onlara, ben size öğüt veriyorum, lütfen düşünün, göreceksiniz ki bende bir delilik yoktur, ben sizi gelecek olan bir azaba karşı uyarıyorum, bakın sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretimi ancak Allah verecektir diyordu. Zor bir dönem başlamıştı değerli kardeşlerim. Peygamberimizin yükü ağırdı. Peygamberimizin yolu yokuştu. Her seferinde müşriklere Allah'ın davetini ulaştırmaya çalışıyor. Onların adeta bahane bularak iman etmemek için bahane arayışlarına girmelerine rağmen, onların peygamberimizin davetiyle, davetini küçümseyici sözlerle gölgelemek istemelerine rağmen peygamberimiz onlarla buluşuyor, onları İslam davetiyle buluşturmaya büyük bir gayret sarf ediyordu. Ve Rabbimiz peygamberimize bir uyarıda bulunuyordu. Ey Muhammed, senin vazifen ancak davettir, ancak tebliğdir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyorlardı. İslam davetinin ilk yıllarıydı. Müşrikler öncelikle Peygamberimizin getirdiği davetin ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Baktılar ki, özellikle Mekke'nin ileri gelenleri, baktılar ki bu davet köleyle efendiyi aynı hizaya taşıyor, eşitliyor. Baktılar ki kadına izzeti veriyor. Baktılar ki çocuğa izzetini kazandırıyor. Baktılar ki yetimi, öksüzü, sahipsizi izzetiyle ve şerefiyle buluşturuyor. Ve Mekke'nin o ileri gelen zengin ve kodamanlarının karşısında her bir zayıf toplumun zayıf kesimini ve zayıflarını onların karşısında müstakil bir şahsiyet olarak tanıtıyor ve tanıyor. Bunun karşısında çok rahatsız oluyorlardı. Ey Muhammed, biz onlarla yan yana gelmek istemiyoruz diyorlardı. Onların fakirliklerini, onların zayıflıklarını kendileri için bir ar kabul ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her seferinde yılmıyor, her seferinde koşuyor ve koşturuyordu. Müşriklerin Peygamberimizin davetine karşı çıkmasının bazı sebepleri vardı. Öncelikli olarak kendi atalarından, kendi ecdadından öyle gördüklerini Peygamberimize bir bahane olarak ileri sürüyorlardı. Diyorlardı ki, yani ne oldu? Sen mi ilk defa bunu gerçekler buldun? Sen mi bu hakikatleri ilk defa getiriyorsun? Halbuki biz atalarımızdan şöyle görmüştük, atalarımızdan böyle görmüştük diye bazı bahanelerle Peygamberimizin karşısına çıkıyorlardı. Ve ayetler iniyordu. Ya onların ataları yanlışsa? Ya onların ataları hatalıysa? Ya onların kurdukları evler çürükse? Peygamberimiz onları tefekküre davet ediyordu. Hiçbir fayda ve zararı ortaya çıkaramayacak olan varlıklara tapmanın, onlara perestiz etmenin, onlara saygı duymanın anlamsızlığını Peygamberimiz sürekli vurgulamaya çalışıyordu. Peygamberimizin davetine karşı bir kibir, bir kin, bir haset, bir kıskançlıkla düşmanlık gösteriyorlardı. Çünkü onlar zengindi. Çünkü onlar varlıklıydı. Çünkü onlar seçkin kabilelere mensuptu. Peygamberimizin etrafında olanlardan rahatsız oluyorlardı. Bu onların kibir ve hasetlerinin adeta tahrik edilmesine sebebiyet veriyordu. Peygamberimizin Haşimoğullarına mensup olması nedeniyle Haşimoğullarıyla rekabet içerisinde olan bazı kabilelere mensup olan kişiler Peygamberimizin o kabilenin bir ferdi olmasını onun davetine karşı çıkmanın bir sebebi sayıyorlardı. Ebu Cehil diyordu ki, ben Haşimoğullarının peygamberine iman etmem. Peygamberimizin davetinin hakikatini gün gibi açık, kalplerinin ve gönüllerinin ikrarı üzere hak olarak görüyorlardı. Ancak o kıskançlık, o nefret, o kin onların imanına mani oluyordu. Tabii ki Peygamberimizin davetine karşı çıkmalarının sebepleri sadece bunlardan ibaret değildi. Siyasi sebepler vardı. Özellikle kabileler arası ilişkiler bakımından bu kabileler arası münasebetlerdeki problemleri siyasi sebepler bağlamında değerlendirmek mümkündür. Bir de çıkar kavgası vardı. Mekke'deki putlar, Mekke'nin putperestliği adeta bir ticari potansiyel oluşturmuştu. Mekke'ye ibadet için gelenler o putperestlik ortamının oluşturmuş olduğu sistemden nemalananlar vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam putları ortadan kaldırarak, reddederek onların adeta kurulu düzenlerine çomak sokuyordu. Çünkü bu düzen zayıfları ezen bir düzendi. Çünkü bu düzen köleleri eziyor, onların insani haysiyet, şahsiyet ve şereflerine halel getiriyordu. Çünkü bu düzen zayıf kadınların şeref ve haysiyetine halel getiriyordu. Çünkü bu düzen çocukların, yetimlerin, gariplerin, gurebanın hak ve hukukunu çiğniyordu. Çünkü bu düzen sahipsiz olan, kabilesi güçlü olmayan, koruyucuları arkası güçlü olmayan insanların orada mağdur olmasının, mazlum hale düşmesinin, kendilerine haksızlık edilmesinin oluşturduğu bir çarkın devam ettiricisiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun getirmiş olduğu davete karşı çıkmalarının sebepleri arasında sadece bunlar yoktu değerli kardeşlerim. Asabiyet dediğimiz kör bir ırkçılık vardı. Kabilecilik dediğimiz kör bir ırkçılık vardı. Asabiyet öylesine bu insanların sosyal, siyasi ve hukuki düzenlerini işgal etmişti ki insanların haklı olduğunun ölçüsü bir kabileye mensup olmakla ifade ediliyordu. Hatta meşhur şairlerden, Arap şairlerinden bir tanesi haklı da olsa, haksız da olsa kabilene, kabilenden olan kişiye, kardeşine yardım et diye bir şiir de inşa etmişti. Çünkü bu asabiyet hak kavramı üzerine kurulu değildi. Asabiyet duygusunun merkezinde sadece kabile vardı. Zaten bu kabilecilik İslam'ın sonraki dönemlerinde de Müslümanların başında bir bela ve musibet olarak kalmaya devam etmişti. Emevi ve Haşimi mücadelesi hatırlayacaksınız. Abbasilerin sonuna kadar İslam dünyasının bir sorunu olarak devam ede gelmişti. Bir de Arapların peygamber algısında problem vardı. Araplar peygamber denildiğince onu olağanüstü bir varlık olarak görüyorlardı. Onun kendi işlerinden bir insan olmasını hazmedemiyorlardı. Halbuki Rabbimiz onlara kendi işlerinden bir peygamber göndermekle ikramda bulunmuştu. Örnek bir peygamber göndermişti. Rehber bir peygamber göndermişti. Vazifesi tilavetül Kur'an idi. Vazifesi tilavet idi. Vazifesi ta'limul kitab vel hikme idi. Vazifesi hikmetin ve kitabın öğretilmesiydi. Peygamberimizin vazifesi tezkiyeydi. İnsanları şirk hastalığından arındırmak idi. İnsanları kitap ve hikmetle buluşturmak idi. İnsanları Kur'an'ın mesajıyla buluşturmak idi. Bunun mücadelesini verdi, bunun çilesini çekti, bunun için en sevdiklerinden vazgeçti. Peygamberimiz kölelere diğer insanlarla aynı hakkı tanıyan bir anlayış getiriyordu. İslam daveti bunu ifade ediyordu. Peygamberimiz getirdiği davetle putlara tapmayı kesinlikle yasaklıyordu. Peygamberimiz bir olan Allah'a tevhide davet ediyordu. Öldükten sonra yeni bir hayatın başlayacağını, İslam davetinin ahiret inancının olduğunu insanlara adeta haykırıyor ve insanları bu inanca davet ediyordu. Coğrafyanın kabileleri arasında rekabet vardı. Bu rekabet kuru kavgalar üzerinden gerçekleşiyordu. Bu rekabet haksızlıklar üzerinden inşa ediliyordu. Ve kör bir taassup vardı. Geçmişin yanlışlarını tasfih ederek, düzelterek geleceğe devam edebilme başarısını bir türlü gösteremiyorlardı. Ve bir peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz getirdiği davet ile bunu başarıyordu. Peygamberimiz sosyal bir adaleti topluma bahşediyordu. İnsanların birbirlerine karşı adil olmalarını, içki, zina, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, yetimi, garibi, gurebayı, fakiri, fukarayı sahiplenmeyi bizlere emrediyordu. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu davet bir hayat suyuydu adeta. Ab-ı hayat idi adeta. Peygamberimizin davetinin kendi düzenleri açısından yaratabileceği sıkıntıları gören kimi müşrikler, Peygamberimizin sözünün dinlenmemesi için bulunduğu yerde gürültüler yapıyorlardı. Hatta elleriyle, parmaklarıyla kulaklarını tıkıyorlardı. Ve bütün bu Peygamberimizin davetini tanıma, davetin potansiyelini algılama ve bu potansiyelin varabileceği yerleri keşfetme sonrasında Mekke'nin ileri gelen müşrikleri İslam'ın kutlu davetçisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e artık yavaş yavaş bazı baskılar, bazı şiddet içerikli baskılar uygulamaya başladılar. Artık bu gündeme girmişti. Artık Müslümanların yolu daha da yokuş olmaya başlamıştı. Artık Müslümanlar zor bir yokuşun yolcuları olarak özellikle Mekke'deki fakirler, özellikle iman etmiş müminler, fakir müminler, köle olan, kölelik statüsüne tabi olan müminler, özellikle bu coğrafyaya dışarıdan gelmiş arkasında güçlü kabilesi olmayan, arkasında güçlü sahipleri olmayan, kalabalık olmayan aileler yavaş yavaş müşriklerin acı, ızdırap veren işkenceleriyle karşı karşıya gelmeye başlamışlardı. Peygamberimiz büyük bir hüzün, büyük bir ızdırap içerisindeydi. Sabır tavsiye ediyordu. Sabredin diyordu. Mükafatınız cennettir diyordu. Müslümanların karşılaştığı kimi ızdıraplar Peygamber Efendimiz'i derinden yaralıyordu. Onlara karşı sabrı tavsiye ediyordu. Onlara karşı hakkı tavsiye ediyordu. Ve onlara karşı hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığını, hayatın bir de ahiret boyutunun olduğunu tekrar tekrar ifade ediyordu. Değerli kardeşlerim, sahabe-i kiramın, Peygamberimizin yanında olan insanların büyüklüğü ve üstünlüğü tam da burada, bu noktada ortaya çıkmaktadır. Onlar ilk müminlerdi. Onlar İslam'ın yükünü ilk çekenlerdi. Onlar sabikun denilen, tabiri caizse en önde olanlardı. İşte bu önde olmak, ilk davetin ilk yükünü çekmek, aynı zamanda ilk acılara da katlanmak anlamına geliyordu. Bir yükün ilk çekenleri elbette ki en değerli olanlardır. Bir davanın ilk sırtlananları da, bir davayı ilk yüklenenler de elbette ki onun çilesine, onun zahmetine ilk katlananlardı ve o mükafatı da bir o kadar hak edenlerdi. Yıllar sonra davanın yükünü çekenler için Rabbimiz ilahi hitabıyla radiyallahu anhum ve radu anh. Onlar Allah'tan razı oldu, Allah da onlardan razı oldu fermanıyla kayıtlara girecekti. Ne mutlu onları örnek alanlara, ne mutlu bu kutlu davanın ilk müminlerine, ilk mücahitlerine demek gerekiyor. Aynı zamanda onların fazileti, onların büyüklüğü de bu noktada tebarüz ediyor, tebellür ediyor değerli kardeşlerim. Hepimiz sahabe-i kirama şükran borçluyuz. Onların cennetteki mertebeleri elbette ki bizden kat kat üstün olacaktır. Çünkü onlar bu davanın, İslam davasının, tevhid davasının, köle ile efendiyi aynı çizgiye getirme davasının, yetim, fakir, garip, gureba ile imkanı, fırsatı, şartları en iyi olanların aynı safta olduklarını, aynı hizada olduklarını, aynı haklara ve hukuka sahip olduklarını öğreten insanlar, elbette ki bu yükün çilesini çeken insanlar bizlerden çok çok üstün olacaklardı. Onları rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Sahabe-i kiramın ve Peygamber Efendimiz'e tabi olan insanların izinden gitmek niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Peygamberimizin hayatı. Thank you.